Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا
صدق الله العلي العظيم
رحمن رحيم olan Allah'ın adıyla Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 21 Behman 1403, Hicri Kamiri 10 Şaban 1446 ve Miladi Takvimli 9 Şubat 2025 Pazar. Ayrıca İslam devriminin zafer yıldönümündeyiz bu vesileyle tüm özgürlükçü insanlara tebriklerimizi iletiyoruz. Kıymetli dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumların ardından siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi ile Şafak'ta 10 gün ve İslam devriminin zafer yıldönümü üzerine yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, İran'ın tarihi hazinelerini bakış podcast'i ve dünyada su krizi, umutlar ve endişeler adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Değerli dinleyiciler, burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Şu an ben Susen Kolipur, arkadaşım Mesut Keten'i sizlere akşam haberlerini sunacağız. Önce önemli haberlerin önemli başlıklarıyla başlıyoruz. Yarın İslami İran'ın genelinde 22 Behmen Zafer Yürüyüşü düzenlenecek. Üç erk başkanları halkı 22 Behmen Yürüyüşü'ne katılmaya davet etti. Partilerden ve şahsiyetlerden halkı yarınki yürüyüşe katılmaya davet geldi. Ve İran'ın yeni İHA gemisinden 1000 kilometre menzilli füze fırlatıldı. Şimdi haberler.
Şubat 1979'da gerçekleşen İslam devrimi zaferinin 46. yıl dönümü nedeniyle yarın 22 Behmen yürüyüşü İslam-İran genelinde düzenlenecektir. Tahran'daki etkinlik yerel saatle 9.30'da başlıyor. Zaferi kutlamak için Tahran'da hazırlıklar günler öncesinden başladı. Kentin dört bir köşesi, ana cadde ve meydanlar süslendi. Tahran, İslam devrim lideri Ayetullah Hamine'yi, Şeyh Kasım Süleymani, dirinli şehitleri ve İmam Hümeyni posterleriyle İran bayrakları ile donatıldı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkan'ın törene konuşmacı olarak katılacağı açıklandı. İslam devrim zaferinin 46. yıl dönümü miting ve kutlamalarını yerli ve yabancı olmak üzere 7200 gazeteci ve foto muhabir dünyaya aktaracaktır. İmam Hümeyni liderliğinde 11 Şubat 1979'da gerçekleşen devrimin 46. yıl dönümü kutlamaları devam ediyor. İran'da her sene olduğu gibi İmam Hümeyni'nin Paris'ten dönüş tarihi olan 1 Şubat ile devrimin ilan edildiği 11 Şubat arasındaki 10 gün boyunca çeşitli kutlama etkinlikleri düzenleniyor. Başkent Tahran ve ülkenin diğer kentlerinde 11 Şubat'ta kalabalık törenlerle devrim kutlamaları gerçekleşiyor.
Üç erk başkanları halkın 22 Behmen yürüyüşüne coşkulu katılımının önemini vurgulayarak tüm vatandaşları bu büyük etkinliğe katılmaya davet etti. Sahab Haber Ağı'nın Teslim Haber Ajansı'nın dayandırdığı habere göre 22 Behmen'in arifesinde İran İslam Cumhuriyeti'nin 3 erk başkanları bu günün önemine dikkat çekerek halkın yürüyüşe katılmasının gerekliliğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Pezeşkian yaptığı açıklamada halkın coşkulu katılımının düşmanlara İran'ın zayıflamadığı ve milletin hala devrimin ideallerine bağlı olduğu mesajını vereceğini belirtti. Pezeşkian mevcut şikayetler ve eksikliklere rağmen halkın devrim ve İslami sistemin desteklenmesi için birlik ve dayanışma içinde olması gerektiğini vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti Meclis Başkanı Galibaf 22 Behmen'i İran milletinin günü olarak nitelendirerek halkın dini inançlarının ve Ehlibeyt Aleyhisselam ile olan bağlarının bir göstergesi olduğunu ifade etti. Galibaf İran halkının her yıl bu günde devrim ideallerine olan bağlılığını güçlü bir şekilde gösterdiğini hatırlattı. Yargı Erke Başkanı Muhseni Ece ise bölgedeki hassas koşullara ve İslam dünyasına karşı yürütülen düşmanca çabalara dikkat çekerek İran halkının geçmişteki deneyimlerine dayanarak bu yıl daha güçlü bir şekilde ve zamanın ruhuna uygun sloganlarla yürüyüşe katılacağına dair ümidini dile getirdi.
İslam devriminin 46. zaferi durumu arifesinde siyasi partiler, oluşumlar ve devlet yetkilileri ayrı ayrı bildiriler ve açıklamalar yayımlayarak halkı 22 Behmen zafer yürüyüşüne katılmayı davet etti. Sahab Haber A'nın Fars Haber Ajansı'nın aktardığına göre bu yıl dönümünde de çeşitli siyasi partiler ve yetkililer halkın yürüyüşe katılımının önemine vurgu yaparak ulusal birlik ve beraberliğin sergilenmesi gerektiğini belirtti. İslami Mühendisler Cemiyeti, mühendislik camiasının direniş ekonomisinin gerçekleşmesindeki ve yeni teknolojilerin geliştirmesindeki rolüne vurgu yaparken, İran halkını 22 Behmen yürüyüşüne katılmayı davet etti ve ulusal birlik ile bilimsel ilerlemenin önemini vurguladı. Devrimin Sadık Cemiyeti İmam Hümeyni'nin İslam ümmetinin birliğini koruma konusundaki vurgusuna işaret ederek halktan geniş katılımla yürüyüşe iştirak etmeleri ve birlik ve dayanışmalarını göstermelerini istedi. İslami Muhtelife Partisi düşmanların gerileme sürecine girdiğini belirterek 22 Behmen gününü ulusal birlik ve gücün sergilenmesi için bir fırsat olarak değerlendirdi ve halkı bir büyük yürüyüşe katılmaya çağırdı. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu yayınladığı bildiride halkı 22 Behmen yürüyüşüne coşkulu bir şekilde katılmayı davet etti ve bu günü İran halkının düşmanlara karşı direnişinin bir sembolü olarak nitelendirdi. Genelkurmay Başkanlığı İslam devriminin kazanımlarına ve halkın şu anki kritik koşullarda bilinçli katılımının önemine vurgu yaparak İran halkını 22 Behmen yürüyüşüne katılmaya davet etti. İslami Tebliğ Koordinasyon Konseyi yayınladığı açıklamada tüm İran halkını 22 Behmen yürüyüşüne katılarak birlik ve direnişlerini göstermeye çağırdı. Nizam Masratı Teşhis Konseyi Başkanı Ayetullah Sadık Hammali'larcanı bir bildiri yayınlayarak tüm halkı ve yetkililere 22 Behmen yürüyüşüne katılmaya davet etti ve bu katılımın ulusal güç ve dayanışmanın sergilenmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Musa Zaptar Seferberlik Teşkilatı yaptığı açıklamada 22 Behmen yürüyüşüne katılımın İran halkının düşman komplolarına karşı direnişin bir sembolü olduğunu belirterek halkı bu etkinliğe katılmaya davet etti. Mübariz Ruhaniyet Cemiyeti, birlik ve liderliğe bağlı kalmanın önemine vurgu yaparak halktan 22 Behmen yürüyüşüne katılarak İslam devriminin ideallerine bağlılıklarını da göstermelerini istedi.
İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Tüm Amiral Ali Rıza Tengsiri insansız hava aracı taşıyabilen yeni savaş gemisi Şehit Behmen Bakri hakkında detaylar paylaştı. Sahab Haber Ağı'nın Mer Haber Ajansı'ndan naklen verdiği habere göre İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Tüm Amiral Ali Rıza Tengsiri, insansız hava aracı taşıyabilen yeni savaş gemisi Şehit Behmen Bakri hakkında detaylar paylaştı. Bu geminin hem savunma hem de savaş kabiliyetine sahip olduğunu belirten Tüm Amiral Tengsiri, uzun menzilli füzeler ile donatıldığını açıkladı. Tümamiral Tengsiri İran'ın denizlerdeki varlığını güçlendirmek ve uluslararası sularda daha etkin rol oynamak için bu tür büyük gemilere ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Şehit Behmen Bakri gemisi farklı tipte İHA'lar ve helikopterler taşıyabiliyor. Gemi, 4 büyük, 2 orta ve 5 küçük insansız hava aracını aynı anda operasyon için hazır hale getirebiliyor. Ayrıca 20 büyük ve 200 montajlı helikopteri taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Yeni İHA taşıyan savaş gemisinin bir başka önemli özelliği, 2 ayrı füze taşıyan hücum mod grubuna ev sahipliği yapabilmesi. Bu sayede hem havadan hem denizden güçlü saldırı kabiliyeti sunuyor. Ayrıca gemi İran yapımı radar önleyici kaplamalı ve düşük görünürlüğe sahip yeni nesil insansız hava araçlarını da kullanabiliyor. Bu geminin Batı Asya'da eşi benzeri olmadığını vurgulayan Tümamiral Tengsiri İran'ın askeri caydırıcılığını artıracağını ve bölgedeki deniz güvenliğinde daha büyük bir rol oynayacağını belirtti.
Filistin İnsan Medeniyetleri İş Hareketi Hamas Liderliği Konseyi Tahran'a yaptığı ziyaretinin devamında İslam Devrim Lideri Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı ile görüşmeleri sonrasında İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri ile görüştü. Sahab Haber Anan Teslim Haber Ajansı'ndan verdiği habere göre Filistin İslami Direniş Hareketi, Hamas liderleri Tahran'ı ziyaretinin devamında İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmedyan ile görüşüp istişarelerde bulundular. Bu görüşmede Filistin'deki gelişmeler ve Siyonist rejimin cinayetleri üzerine görüşmeler yapıldı. Hamas siyasi heyeti daha önce İslam Devrim lideri Ayetullah Hamene ile bir araya gelmişti. Görüşmenin başında Hamas Direniş Konseyi Başkanı Muhammed İsmail Derviş, Gazze'deki büyük direniş zaferine İslam devriminin liderine tebrik ederek şu açıklamalarda bulundu. Gazze direnişinin zaferiyle İslam devriminin zaferinin yıldırımının kesişmesini hayırlı bir işaret olarak kabul ediyoruz ve bu kesişmenin Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne zemin hazırlayacağını umuyoruz.
İran Petrol Bakanı Mohsen Paknejad, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran petrol ihracatını sıfıra indirme politikasının başarısız olduğunu belirterek, bu asla gerçekleşmeyecek bir hayaldir dedi. Saab Haber Ağı'nın Teslim Haber Ajansı'ndan naklen verdiği habere göre, Petrol Bakanı Paknejad, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni yaptırımları ve petrol ihracatını sıfıra indirme hedefini içeren başkanlık kararnamesine sert tepki göstererek şunları söyledi. Bu onların bir hayalidir ve asla gerçekleşmeyecek. Amerika'nın maksimum baskı politikası daha önce de test edildi ve başarısız oldu. Tekrar deneseler de yine başarısız olacaklar. Bakan, İran'ın petrol sektöründeki uzmanlarının ihracatın devamını sağlamak için özel stratejiler geliştirdiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı. Karşımızdaki kısıtlamalar ne kadar artarsa bizim geliştirdiğimiz çözümler de o kadar sofistike olacaktır. Paknejad, İran'ın petrol sanayisinde yabancı şirketlere bağımlılığını azalttığını ve artık üretimden ihracata kadar tüm süreçleri yerli uzmanlar ve ekipmanlarla yönettiğini belirtti. Yabancı şirketler İran'dan ayrıldığında bizim bu endüstriyi bağımsız şekilde yönetebileceğimize inanmıyorlardı. Ancak bugün petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesinden ekipman üretimine kadar birçok alanda kendi kendimize yeter hale geldik. Bu açıklamalar İran'ın Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarına rağmen petrol ihracatını sürdürebileceği mesajını veriyor.
Modern Diplomasi web sitesi son analizde Amerika'nın maksimum baskı politikasının İran'ın nükleer kapasitesini artırmadaki etkilerine dikkat çekerek bu politikanın bu kez Suudi Arabistan gibi Amerika'nın geleneksel müttefiklerinden destek bulamayacağını vurguladı. Donald Trump'ın Beyaz Saray'a geri dönmesi ve ilk başkanlık döneminde İran'a karşı uyguladığı maksimum baskı politikasını sıkılaştıran bir başkanlık kararnamesi yayınlaması birçok uluslararası analizci ve medya kuruluşu bu politikanın başarısız olacağına dair uyarılarda bulunmasına neden oldu. Pars Today'in İran'dan aktardığına göre Modern Diplomasi web sitesi Amerika'nın İran'a karşı yıllardır sürdürdüğü maksimum baskı politikasının sonuçlarını değerlendirdiği son raporunda şunları yazdı. Trump'ın ikinci kabinesinin güvenlik ekibinin netleşmesiyle birlikte onun uluslararası güvenliğin en önemli meselelerini nasıl yöneteceğine dair spekülasyonlar ve endişeler artıyor. Modern diplomasi Trump'ın İran konusunda temel hedefini önceki tüm Amerika başkanları ile aynı olarak değerlendirip şöyle devam etti. Tahran'ın nükleer silah edinmesini engellemek için her türlü yöntemi kullanmak. Ancak bu iddia İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer silah elde etmeye yönelik herhangi bir çabayı kesin bir dille reddetmesi gerçeğiyle çelişiyor. Üstelik İran'ın dini lideri tarafından verilen bağlayıcı bir dini fetva nükleer silahların üretimini yasaklıyor. Analizde Trump'a yakın kaynaklara dayanarak yeni yönetimin önceki maksimum baskı kampanyasını daha da sertleştirecek bir başkanlık kararnamesi hazırlamakta olduğu belirtildi. Bu politika İran'a yönelik ekonomik baskıyı artırarak Tahran'a Amerika'nın koşulları altında müzakere masasına geri getirmeyi amaçlıyor. Ancak modern diplomasiye göre İran'ın bu baskılar sonucunda geri adım atacağına dair beklenti fazla iyimser bir yaklaşım. Geçmişte Fars Körfezi ülkeleri Washington'un İran'a karşı sert politikalarını desteklerken, günümüzde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a ekonomik baskı uygulamaya istekli olmadığına dikkat çekiyor.
İran'ın geçici Kabil Büyükelçisi Ali Rıza Bigdeli, Afganistan ile İran arasındaki su hakkı meselesinin son görüşmelerde çözüme kavuşturulduğunu açıkladı. Bigdeli, İran İslam Devrimi'nin 46. yıl dönümü münasebetiyle Tulu News kanalına verdiği röportajda İran'ın komşuluk politikası çerçevesinde Afganistan ile çeşitli alanlardaki ilişkilerini geliştirmeye çalıştığını belirtti. İranlı diplomat, İran ve Afganistan arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin öncelikli hedeflerden biri olduğunu vurguladı. Açıklamasına göre, İran son 9 ayda Afganistan ile 2 milyar doları aşan ticaret hacmine ulaşarak ticaret ve kültürel alanlarda çeşitli kolaylıklar sağlama yönünde önemli adımlar attı. Bigdeli su hakkı konusuna değinerek şunları söyledi. Bu mesele son görüşmelerde iki taraf arasında çözüldü. İran Dışişleri Bakanı'nın son Kabil ziyareti sırasında 1968 tarihli İran-Afganistan Su Anlaşması'na bağlı kalınması gerektiği vurgulandı. Ayrıca Sistan ve Belüçistan'daki su sorunlarının İslami kardeşlik anlayışıyla çözülmesi için işbirliği yapılacağı belirtildi. Bigdeli, iki ülke arasındaki terörizmle mücadele ve aşırılıkçılıkla savaş konularına da değinerek İran ve Afganistan'ın bu alanlarda birlikte çalıştığını ifade etti. Bu açıklamalar, iki ülke arasında zaman zaman gerilimlere yol açan Hirmen Nehri su hakları meselesinin diplomatik yollarla çözüldüğünü gösteriyor.
Riyad Netanyahu'nun Gazze hakkındaki açıklamalarını reddetti. Ayrıntılı haberi ediniyorsunuz.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Siyonist rejimin başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi hakkında yaptığı son açıklamalara yönelik küresel karşılıklı memnuniyetle karşıladı ve Filistin halkının bu bölgeden zorla göç ettirilmesine kesinlikle karşı olduğunu belirtti. Bakanlık tarafından yayınlanan bildiride, Suudi Arabistan'ın Netanyahu'nun Filistin halkını kendi topraklarından sürmeye yönelik açıklamalarına karşı çıkan ve kınayan tutumları desteklediği vurgulandı. Açıklamada radikal ve işgalci zihniyetin Filistin topraklarının Filistin halkı için taşıdığı anlamı ve bu topraklarla olan bağlarını anlayamadığı ifade edildi. Suudi Arabistan, işgalcilerin Gazze'de devam eden suçlarını dünya kamuoyunun gözünden kaçırmak amacıyla yapılan bu tür açıklamaları kesin bir dille reddettiğini belirtti. Bildirdi ayrıca kalıcı barışın sözde iki devletli çözüm çerçevesinde barışçıl bir birlikte yaşam anlayışının kabul edilmesine bağlı olduğu kaydedildi. Netanyahu kısa süre önce İsrail'in Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Filistinlilerin komşu ülkeler olan Mısır ve Ürdün'e yerleştirilmesini içeren planının Gazze Savaşı sonrası bir plan olduğunu söylemiş, hatta Suudi Arabistan topraklarında bir Filistin devleti kurulmasını istemişti. İsrail analist Amihai Stein, Netanyahu'nun bu açıklamalarına şaşkınlıkla tepki göstererek Netanyahu, Trump'ın planı savaş sonrası çözüm olarak tanımladığında, İsrail'in 1,5 yıl boyunca savaş yürütmesine rağmen savaş sonrası için herhangi bir stratejisi olmadığını kabul etmiş olmuyor mu sorusunu gündeme getirdi. Öte yandan İsrailli gazeteciye Raviv Zürcher, Trump'ın Filistinlerin zorla göç ettirilmesi planına ilişkin yaptığı yorumda, bu planın gerçekleşme olasılığının Trump'ın geçmişte verdiğiyle hiçbirini yerine getirmediği vaatlerle aynı olduğunu belirtti. Zürcher, Trump'ın daha önce etiyattan dramatik bir şekilde 150 düşürme, tüm savaşları durdurma, Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arındırma ve İsrail-Filistin ihtilafını çözmek için 100 yılın anlaşmasını gerçekleştirme vaatlerinde bulunduğunu, ancak bunların hiçbirinin gerçekleşmediğini hatırlattı. Amerikan Başkanı Donald Trump, 16 Behran 1403'te Gazze şeridinin tamamen boşaltılması, bölge halkının komşu Arap ülkelerine ve diğer bölgelere zorla göç ettirilmesi ve Gazze'nin Amerikan kontrolüne geçirmesi çağrısında bulundu. Trump, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşam koşullarının ortadan kalktığını bahane ederek, işgal altındaki topraklara komşu olan Mısır ve Ürdün gibi Arap ülkelerinin Gazze halkını kabul etmeleri ve onlara barınma sağlamaları yönünde talimat verdi. Trump'ın bu açıklamalarının ardından başta Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistan olmak üzere birçok İslam ülkesi yayınladıkları bildirilerle bu plana karşı olduklarını açıkça belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsüyle Gazze'nin etnik temizliğe tabi tutulması Amerika'nın bu bölgeyi ele geçirme planı kesin bir dille reddetti ve bu düşüncenin dile getirilmesini şaşkınlık verici bulduğunu, Siyonist rejimin Filistin'i yok etme planıyla örtüştüğünü vurguladı.
Libya parlamentosu Gazze halkının zorla göç ettirilmesine yönelik planlara karşı olduğunu açıklayarak Filistin meselesine yönelik değişmez desteğini bir kez daha vurguladı. Değerli dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz, İran İslam devriminin bölge ve dünya için kazanımları başlığı altında. İran-İslam devrimi 20. yüzyılın ikinci yarısındaki en büyük ve en önemli devrim olarak kabul edilir. Devrimin zaferi, büyük bir milletin bağımsızlık ve onurunu kazanmak iradesinin bir tezahürüydü ve emperyalist güçlerin boyundurduğundan kurtulma çabasının sonucuydu. O dönemde dünya Doğu ve Batı blokları arasında bölünmüşken, İran halkı ne Doğu ne Batı sürgünü ile İmam Hümeyni'nin liderliğinde 11 Şubat 1979'da devrimini zafere ulaştırdı. İran İslam devriminin zafer günü olan 22 Behmen, İran halkının en büyük tarihi olaylarından birini anımsatır. Her yıl milyonlarca İranlı 22 Behmen yürüyüşüne katılarak İslam devriminin ideallerine, lider ve kurucusuna bağlılıklarını yeniler. Bu devrimin zaferi İran milletinin kaderinde büyük bir değişim yaratmış ve İslam idealler temelinde emperyalist güçlere karşı verilen mücadelelere yeni devrimci fikirler kazandırmıştır. İran halkı tarihi boyunca süregelen bağımlılıktan ve emperyalist güçlerin boyunduruğundan kurtulmuş, bağımsızlık, onur ve her alanda ilerleme yoluna girmiştir. İran-İslam devrimi ayrıca mazlum ve ezilen halklar üzerinde derin etkiler yaratmıştır. İslam uyanışı hızlandırmış ve bölgede Amerika ile Siyonist rejime karşı direniş cephesinin oluşmasına zemin hazırlamıştır. İran halkının 22 Behmen yürüyüşüne her yıl kitlesel katılım dünyaya, özellikle Amerika'ya şu mesajı vermekte. İslam devrimi güçlü bir toplumsal desteğe sahiptir ve bu destek her türlü baskıya rağmen devam etmektedir. Bu yılda düzenlenecek 22 Behmen yürüyüşü, İran halkının tüm komplolara rağmen geleceğe umutla baktığını gösterecektir. İran halkı her koşulda sokaklara çıkarak devrimin değerlerine sahip çıkmıştır, birliğine ve dayanışmasını tüm dünyaya kanıtlamıştır. İran İslam Devrimi yalnızca İran halkı ve diğer Müslüman milletler için değil, aynı zamanda dünya üzerindeki özgürlük arayışındaki insanlar için ilham kaynağı olmuştur. Bu nedenle ilk 2025 yılı 22 Behman yürüyüşü İslam devriminin değerlerini, yüksek ideallerini ve yeni bir İslam medeniyetini inşa etme hedefini hatırlatacak. İran, İslam devriminin zaferinden bu yana geçen 40 yılı aşkın sürede siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve askeri alanlarda büyük ilerlemeler kaydetmiştir. 11 Şubat 1979'da gerçekleşen İslam devrimi İran'ın binlerce yıllık tarihinde bir dönüm noktası olmuş ve ülkenin siyasi, sosyal ve kültürel ekonomik yapısında köklü değişimler yaratmıştır. İran İslam devrimi İslam dünyasının birliğine ve Amerika öncülüğündeki küresel emperyalizme karşı direnişi teşvik eden yeni bir mesaj sunmuş ve dünya üzerindeki mazlumların ve özgürlük mücadelesi verenlerin merkezi haline gelmiştir. Bu devrim emperyalist güçler üzerinde büyük bir korku yaratmış ve özellikle Batı dünyasında yankı uyandırmıştır. İran İslam devriminin en önemli etkilerinden biri, ülkenin dış politikasında yeni ve benzersiz bir sürecin başlamasıdır. Bu süreç, emperyalizme karşı mücadele ve sömürgeci güçlere boyun eğmeme temelleri üzerine kurulmuştur. İran halkı, kritik dönemlerde düşmanlarını doğru analiz ederek onların amaçlarına ulaşmasına asla izin vermemiştir. İç politikada İran İslam devrimi halkın daha fazla birlik ve beraberlik içinde hareket etmesine zemin hazırlamış ve bilimsel, ekonomik ve kültürel ilerlemenin önünü açmıştır. İran İslam devrimi kuşkusuz Amerika ve Batı'nın emperyalist politikasına karşı Müslüman dünyasında etkili bir model olmuş ve Müslümanları dini ve ahlaki değerlerin önemini ve gücünü fark etmeyi teşvik etmiştir. İran İslam devriminin Batı Asya'daki en önemli kazanımlarından biri, İslami direniş ekserinin şekillenmesi olmuştur. Bu devrim, Doğu ve Batı'nın tüm hesaplarını altüst etmiş ve unutulmaya yüz tutan Filistin meselesini yeniden İslam dünyasının ana gündemi haline getirmiştir. Filistin'in özgürleşme mücadelesi, İslam devriminin ortaya koyduğu direniş söylemi sayesinde, bölgesel ve küresel düzeyde de yeniden önem kazanmıştır.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son siyasi yorumumuz, Suudi Arabistan ve Amerika ilişkileri yeni Trump yönetiminde hangi zorluklarla karşılaşacak başlığı altında. Görünen o ki Suudi Arabistan ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler Trump'ın 2016-2020 yıllar arasındaki ilk başkanlık dönemiyle aynı olmayacak ve bu ilişkilerde bazı zorlukların ortaya çıktığı işaretleri görülüyor. Donald Trump ilk başkanlık döneminde Suudi Arabistan ile ilişkilere özel bir önem verdi. Bu ilgi Trump'ın Suudi Arabistan'a yönelik ekonomik bakış açısıyla Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Selman'ın Amerika yönetimine yönelik siyasi ve güvenlik temelli yaklaşımı üzerine kuruluydu. Ancak Trump'ın ikinci başkanlık döneminde onun Suudi Arabistan'a yönelik ekonomik ilgisinin devam ettiği görülse de Muhammed Bin Selman'ın Amerika yönetimine olan siyasi ve güvenlik eksenli yaklaşımı ya tamamen ortadan kalkmış ya da ciddi şekilde azalmış durumda. Trump, Suudi Arabistan'dan Amerika'ya 1 trilyon dolarlık yatırım yapmasını istedi. Ancak Bin Selman, Trump'ın ilk başkanlık dönemindeki gibi tamamen Amerika yönetimiyle uyumlu hareket etmeyeceğini ve Suudi Arabistan'da tahtı ele geçirmek için Amerika'nın desteğini eskisi kadar güvenmeyeceğini gösterdi. Bir diğer önemli konu ise Suudi Arabistan'ın da kendi ekonomik hedeflerine sahip olması ve bunların Trump'ın talepleriyle örtüşmemesidir. Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nun yıllık toplantısında konuşan Trump, petrol fiyatlarının düşmesine değinerek Suudi Arabistan ve OPEC'ten ham petrol fiyatlarını aşağı çekmelerini istedi. Ancak Suudi Arabistan'ın bu talebi kabul etmesi pek olası görünmüyor. Çünkü Riyad kalkınma projelerini petrol gelirleri üzerine kurmuş durumda. Petrol fiyatlarının düşmesi Suudi Arabistan'ın kalkınma projelerini sekteye uğratabilir. Bir diğer mesele ise Trump'ın ilk başkanlık döneminden farklı olarak Suudi Arabistan'ın artık İran'a karşı Amerika'dan sert önlemler almasını istememesidir. Daha önce Suudi Arabistan, Amerika'nın İran'a karşı baskıyı artırmasını desteklerken, Tahran ile Riyad arasındaki ilişkilerin 7 yıl aradan sonra normalleşmesiyle birlikte Suudi Arabistan artık İran'a karşı daha temkinli bir politika benimsemekte ve çatışma yerine işbirliğini ön planda tutmaktadır. Hatta Suudi Arabistan, Trump yönetiminin İran'a karşı daha ılımlı bir politika izlemesini talep etti. Daha büyük bir sorun ise Filistin meselesinde yaşanan gerilimdir. Trump, Gazze halkının Mısır ve Ürdün gibi ülkeleri zorla göç ettirilmesini öngören ırkçı bir plan sundu. Ancak bu plan Suudi Arabistan'da dahil olmak üzere birçok ülkenin tepkisini çekti. Bu durum öyle bir seviyeye ulaştı ki Suudi Arabistan Danışma Konseyi'nin bir üyesi Trump'ın planına tepki göstererek, "Eğer Trump barış kahramanı almak ve Orta Doğu'ya İstikrar ve refah getirmek istiyorsa İsrail'i dostlarını Alaska'ya ardından Grönland'a taşımalıdır," dedi. Aynı yetkili Siyonistlerin ve destekçilerinin Suudi Arabistan liderliğini sahte siyasi baskılar ve propaganda tuzaklarıyla kandıramayacağını da sözlerine ekledi. Tüm bu gelişmeler göz önüne alındığında Suudi Arabistan ile yeni Amerika yönetimi arasındaki ilişkilerin Trump'ın ilk başkanlık dönemindeki gibi olması beklenmemektedir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, İran'da İslam İnkılabı Zafer Yıl Dönümü münasebeti ve Şafak'ta 10 gün münasebeti konusuyla ilgili bugünkü sohbetimizde yine sizlerle birlikteyiz. Bugün sohbetimizde dün akşam sizler için hazırladığımız ve sunduğumuz röportajın geri kalan ikinci kısmını bu akşamki yayında sizlere sunuyoruz. Sayın Rahmetullah Şerifi ile yapılan röportajın ikinci ve son bölümünü dinliyorsunuz efendim. O dönemde İmam Hümeyni'nin başlattığı hareketi siz günümüzdeki gelişmelere baktığınızda nasıl bir hareket olarak görüyorsunuz? O dönem bir zulme, bir istibdada karşı bir kıyam başlatıldı. Halkı özellikle imamın arkasında, imamın hareketini destekledi. Şimdi imamın hareketi birçok açıdan aslında ele alınıyor, değerlendiriliyor. Hem sosyal açıdan halkın yaşamıyla ilgili hem de siyasi açıdan bir örnek teşkil edecek bir adım olarak değerlendiriliyor bölgesel gelişmeler çerçevesinde. İmam Hümeyni'nin başlattığı hareket nasıl bir hareketti sizce?
İmam Hümeyni'nin başlattığı hareket aslında en başta müstakillik, istiklal hareketiydi. Hem öz milletimize hem komşu milletlere numune olarak hem de aynı halda İslam değerlerinin hifzi, İslam değerlerinin milletin öz inandığına, inandığı dine, inandığı mezhebe, onun temeli esasında yaşamak hakkına, hakkını elde eylemek bir hareketiydi. Ve buna nail oldu. Aynı halda Müslüman halkların onurundan müdafaa hareketiydi. Ve bu hareket geçmişte birçok ölkelerde başlansa da hiçbirisi mağlubiyete uğramıştı ve zafer çalanmamıştı. Veli İmam Hümeyni'nin hareketi zafer çaldı. Belə ki İran'da İran İslam İnqilabı neticesinde müstakil İslam Cumhuriyeti yaranandan sonra millet öz dini esasında, değerleri esasında bu memleketdə bir rejim qurandan sonra təbiidir ki bölgə ölkələrə də bu bir o ülke oldu. En çok ülke götürən Türkiye oldu. Türkiye'nin bu günleri müstəqillik uğrunda elədikləri hərəkətlərin bir çox İran İslam İnqilabının nəticəsində və İmam Xumeyni'dən aldıqları dərslik, ne deyək ki, Cənab Ərbəkanda və başqaları da bunu dəfə-dəfə dilə gətiriblər. Yəni, ola bilər fərqi cəhətdə hərəkət eləyələr, vəli eyni halda bu iki öz ayaqlarının üstündə dura bilərlər, bu iki icazə verməyələr də NATO əskərləri gündə orada bir əskəri hükumət başına keçirdib, bu günləri bu başnaziri devirib, gələn gün o birisi dövlət başçısını yıxıb sürüyə və məmləkəti hər gün bir əskər dolandıra milləti rəzil eləyə, bu imkanları olmadı. Və eyni halda nəzərdə alaq ki, İran İslam İnqilabının İslam məsələsi bahis oldu ki, İranda sağ-sol davası bitdi. Yəni, bu bölgədə, bizim bölgəmizdə hər yerdə hər hərəkət olaydı, ya onu sağçı adı ilə, ya solçı adı ilə hər halda hükumətlər sağ deyə onu sol hükumətlər bastırıydı və sərkub eləydi, sol deyə sağ hükumətlər onu mənkub eləydi, hərəkətləri qoymurdu, nəticəyə çatsın. Vəli İslam adı ilə olanda bu sağ-sol məsələsi də oldu. Bu sağ-sol məsələsin ən iyi türk xalqı bilir. Türkiyədə uzun illər sağçı-solçı deyə xalq bir-birinə xalqı qırdırdılar və əsgərlər hükumət başına keçirib və Türkiyə Cumhuriyyətin NATO-nun piyada əsgəri elədilər bölgələrində. Yolladılar getdi, tanımadığı, bilmədiyi kürədə, kürə cümhurisində orada öldülər və ona dedilər, həyindir sən şəhidsən.
Doğrudur. Şimdi aslında inkılap zafere ulaştıktan sonra, İmam Hümeyni'nin bu hareketi zaferle sonuçlandıktan sonra, bu gelişmeyle eş zamanlı olarak bölgedeki olaylara da baktığımızda bir nebze de olsa İslam devriminden kendi ilhamlarını, o örnek bir hareket şeklinde ders aldıklarını görüyoruz çeşitli ülkelerde. Şimdi bunu da günümüzde acaba nasıl devam ettirdiler bölge halkı? Şimdi günümüzde mesela Gazze ile ilgili, bölgemizle ilgili çeşitli haberlere tanıklık etmekteyiz, gelişmeler devam ediyor. Aynı İmam Hümeyni'nin o dönemde buyurduğu gibi gelişmeler kendi rayından sapmamış ve aynı yolda ilerliyor. Özellikle Filistin meselesiyle ilgili imamın görüşünü biraz bizim için değerlendirirsiniz, memnun olurum efendim.
Filistin meselesinde İmam Hümeyni'nin esas hedefi buydu ki Müslümanların hamısı müttehid olsunlar ve bu itaat, eğer müttehid olsalar Filistin meselesi özü özüne hallolacak. Tüm bu itaadın müqabilində heç qudrət dayana bilməz. İsrailin arxasında olan qudrətlər də bütün İslam ölkələri hamısı bir-birləri ilə müttəhid olsalar, müsəlmanlar müttəhid olsalar, onun qarşısında dayanmazlar. Bugün əgər Siyonist rejim, bir neçə milyon Siyonist Yahudi qadir olur Amerikadan kömək alıb bugün, Qəzzə xalqın o cür il yarım xalqların və 53 müsəlman ölkəsinin gözünün qarşısında o cür o insanları məzlumanı öldürüb, qırıb, evlərin başının üstünə yıxıb, hətta çocukları, qadınları, həkimləri, jurnalistləri hamısını öldürə, özdə bomba ilə göydən saldırmalarına, raketlərinə. Bu, buna görədir ki, müsəlmanlar bugün təfrəqədilər. İmam Xümeyni bir hədəfinə çatanmadı. İmam Xümeyni həməşə vəhdətdən çağırdı. Bütün xalqları məzhəbçilici qırağa qoyub, vəhdətdə o özü demişlər, vəhdət-i kələmiyə çağırdı. Ham müsəlmanları birliğə çağırdı, vəhdətə çağırdı. Və həməşə konuşmalarında bu vəhdət məsələsinə vurguladı. Vəli təəssüflə bu günləri müsəlman ölkələrinin, baxmayaraq ki, İslam təməlliyi əsasında dayanıb müqavimətin biz Hamasda, İzbullahda və ya Husilərdə görürük, Ənsarullahda, Yəməndə. Bu İslamın inancılarına dayanaraq belə bir fədakarlıqları bunlar yapmağa qadir olurlar. Amma müsəlmanlar müttəhid olub onların arxasında durmadılar və bu İmam Xümeyninin demək olar hədəflərinin qayətə çatmadığı mövzulardan biridir. Və əgər bugün müsəlmanlar yenə də vəhdət-i kələmiyə əl tapsalar, yəni əgər bir-birlərinə arxa dursalar, müştərək olduqları şeydən himayə dursalar, bugün nə Amerika, nə İngiltərə, nə Batı, nə Doğu, heç kim Filistin xalqının məzlum eləyəməz, başqa xalqları da həmsinin və millətin sərmayələrin və yeraltı, yerüstü sirvətlərin bu cür çapanməzlər. bu bölgədə görürük ki, həməşə xalqları qarşı-qarşıya qoyurlar, müsəlman millətləri bir-biri ilə çaxnaşdırıb və özləri silah satmağa məşğuldurlar və o silahların pulun yerdən çıxan millətin sərvəti bahasına verirlər və bu sərvətlər gedir Avropa xalqlarının rifahına, Avropa xalqının təhsilatına, bunların elm sahəsində inkişafına səbəb olur və bu millətlər də təəssüflə bu silahları alıb və öz qardaşların qırmağa məşğul olurlar.
Çox təşəkkür edirəm. Sən Şərifi görüşlərinizi bizimlə paylaşdığınız üçün sağ olun. İnşallah diliyoruz. Allah emanət olun. Sağ olun. Dəyərli dinləyicilər, bu axşamki yayınımızda siyasi analist Sən Rəhmətullah Şərifinin İslam İnqilabı Zəfər Yıldönümü münasibəti ilə ilgili və Şafaqda 10 gün münasibəti haqqında görüşlərini dinləmiş oldunuz. Özəlliklə İslam İnqilabının bölgəmizdəki yankıları və İmam Hümeyni Rəhmətullahın başlattığı hərəkətin nasıl bir mesaj içərdiyi konusu ətrafında Sayın Şərifinin görüşlərini dinləmiş oldunuz. Sohbətimizə son vermədən hafta içi yayınladığımız çeşitli proqramlar haqqında bilgi edinmək üçün www.barsuday.ir sitəmizdə baş verə biləcəyinizə mən hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında və proqramımızda buluşana dək, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyyətinin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Armağan-ı Emruz gazetesi Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın nükleer silah peşinde olmadıklarını vurguladığını, kıdemli diplomat Ali Larijani'nin ekonomi atılımın ülkenin geleceğini kurtarma sırrı olduğunu belirttiğini ve toplu taşıma araçlarının büyük bir bölümünün elektrikli olacağını belirtiyor. Kekan gazetesi ise Amerika'nın İran yaptırımlarının şiddetle kınadığını haberinde şunları duyuruyor.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı yeni yaptırımlar uygulama kararını şiddetli kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay, Amerika hükümetinin İran ham petrolünün satışına karıştığı gerekçesiyle bir dizi gerçek ve tüzel kişiye yaptırım uygulama kararını tamamen haksız ve uluslararası kural ve standartlara aykırı bularak şiddetli kınadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yeni Amerikan hükümetinin İran'ın ekonomik ortaklarıyla yasal ticaretini engelleyerek İran halkına baskı uygulama kararı gayrimeşru, yasa dışı ve suçlu bir eylemdir ve Amerikan hükümetinin uluslararası sorumluluğunu içerir. İran İslam Cumhuriyeti bu tür tek taraflı ve zorba eylemlerin sonuçlarından ve etkilerinden Amerika'yı sorumlu tutmaktadır açıklamasında bulundu. Donald Trump yönetiminin Hazine Bakanlığı Perşembe günü yerel saatle yaptığı açıklamada İran ordusu için 100 milyonlarca dolar gelir elde eden bir petrol ağını hedef aldığını iddia etti.
Cumhur İslami gazetesi Siyonist Rejim Maliye Bakanı'nın Trump'ın desteğiyle Gazze'den 2 milyon Filistinli'nin ihracının kolaylaşacağını söylediğini, Trump'ın Siyonist rejimin savaşın ardından Gazze'yi kendilerine teslim edeceğini ve Amerika temsilcisinin Lübnan Cumhurbaşkanlık Sarayı'nda Hizbullah'a karşı kışkırtıcı açıklamalarda bulunduğunu duyuruyor. Ebrar gazetesi ise Filistinlerin Gazze'den ihraç edilmesine Ürdün halkının tepkisini aktardığı haberinde şunlara yer veriyor.
Ürdünlü vatandaşlar Amerika Başkanı'nın küstah planına karşı kesin bir şekilde karşı olduklarını ülke genelinde düzenlenen protestolarla ilan ettiler. El Cezire televizyonu Ürdün'de benzeri görülmemiş bir şekilde tüm protesto ve gösterilerin Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine karşı çıkma başlığı altında organize edildiğini bildirdi. Bu kez Trump'ın planına yalnızca Ürdün'deki İslami hareketler değil, aynı zamanda aşiretler ve siyasi partiler de karşı çıkarak protestolara katıldı ve Trump'a karşı sloganlar attı. Ülke genelindeki protestolara katılanlar Ürdün'ü yetkililerin Trump'ın tehlikeli planına karşı net bir tavır alması ve Ürdün'ün Filistin'e alternatif bir devlet haline getirilmesini önlemesi gerektiğini vurguladılar. Ürdün parlamentosu üyesi Yenal Farihat, bu protestolarda yaptığı açıklamada Gazze şeridi Trump'ın özel mülkü değildir ifadelerini kullandı. Ürdün'ün önde gelen aşiret liderlerinden Tırra Del Faiz ise Trump'ın planını çılgınca, zalimce ve Ürdün'ün egemenliğine bir saldırı olarak nitelendirdi.
Tahran Radyosu.
Azerbaycan gazetesi Avrupa Birliği liderlerinin Trump'a karşılık vereceklerini, Japonya'nın İran'da 4 insani projeye ortak olacağını ve Mısırlı karenin Müslümanların İran liderinin tutumlarıyla övülmeleri ve ona iktida etmeleri gerektiğini söylediğini okuyucularla paylaşıyor. Cevan gazetesi ise Gazze'deki şehit sayısıyla ilgili haberinde şunlara yer veriyor.
Gazze'deki sivil savunma müdürü Mahmut Basal yaptığı açıklamada Gazze şeridinin kuzeyinde katil İsrail ordusunun buldozerlerle yaptığı yıkımlar sonucu onlarca kişinin oluşan toprak setlerinin altında gömülü kaldığını söyledi. Kuzeydeki Cibalya bölgesinde 37 kişinin cesedine ulaşıldığını aktaran Basal, Gazze kentinin batısındaki Eşşati mülteci kampında da 29 kişinin cesedinin toprak ve enkaz altından çıkarıldığına işaret etti. Basal, işgalcilerin kara saldırıları sırasında Filistinlilerin şehitlerini sokaklara, meydanlara ve parklara gömmek zorunda kalmaları nedeniyle henüz bulunamamış çok sayıda mezar var diye konuştu. Bölgede etkili olan fırtına nedeniyle yerinden edilenlerin kötü koşullarda hayat mücadelesi verdiğinin altını çizen Basal, Gazze şeridinin birçok bölgesinde bulunan onlarca çadırın uçtuğuna dikkat çekti. Soykırımcı İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17.881 çocuk, 12.316'sı kadın olmak üzere 47.583 Filistinli şehit oldu, 111.633 kişi yaralandı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Pars Today yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınız uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. Bugün sizlere Persepolis'ten bahsetmek istiyorum. Evet, Taht-ı Cemşid olarak bilinen eşsiz saraylar ve anıtsal yapılara sahip İran'ın turistik cazibe merkezi olan bir şehir. İnşa edilişinin üzerinden 200 yılı aşkın yıl geçmişteki Büyük İskender gelip burayı ateşe verdi. Bunu bazen inkar edilemez. Bazen de spekülasyonların eşlik ettiği bazı tarihi anıtlardan bilmekteyiz. Bazıları Büyük İskender'in bunu kazara yaptığını belirtirken bazıları da bilerek yaptığını söylüyor. Her halükarda bilerek ya da bilmeyerek tarihin büyük bir bölümünü ateşe verdi. Evet, Persepolis'ten bahsediyorum. Taht-ı Cemşid olarak bilinen eşsiz saraylara ve anıtsal yapılara sahip bir şehirden. Müzik Kahran Radyosu'ndan herkese selamlar. İran'ın Tarih Hazinelerine Bakış isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Bugünkü sohbetimizde sizlere Persepolis Antik Kenti'ni tanıtmanın yanı sıra İskender ve bu değerli spekülasyonun ateşe verilmesinden bahsedeceğiz. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Persepolis şehrinin ve Persepolis saray kompleksinin inşaatına milattan önce 515 ila 518 yılları arasında başlandı. Bu emri Ahmen'in şanidanının güçlü krallarından Büyük Dariuş olarak bilinen 1. Dariuş verdi. Milattan önce 487 ila 522 yılları arasında hüküm sürmüştür. Onun amacı tüm Ahmeniş İmparatorluğu'nun ana hazinesini, el yazmalarını ve sanat eserlerini orada tutabilmek için İran'da yeni bir başkent inşa etmekti. Bu kompleksin ve şehrin geri kalanının inşası Dariuş'un oğlu Kiserkes M.Ö. 465-486'da hüküm sürdü. Ve Kiserkes'ten sonra diğer Ahmeniş kralları özellikle de onun oğlu ve halife 1. Erdeşir döneminde daha büyük ölçekte devam etti. Şehre ve saraylara daha özel mimari yapılar ve süslemeler eklediler. Perse şehrinin binaları ve sarayları zamanlarının mimari şaheserleri olarak kabul ediliyor ve muhteşem bir ihtişam sergiliyordu. 1. Dariuş Pars'a şehrinin konumunu belki de önceki krallardan farklılığını göstermek istediği için Dariuş başkenti Pasargat'tan uzakta kasıtlı olarak uzak bir bölgede seçmişti. Pars'a şehrinin haritası Kraliyet Sarayı'ndan Apadan'a Büyük Salon'a kadar saraylar ve büyük binalarla Dariuş'un saltanatının ihtişamını tam olarak gösterecek şekilde düzenlenmiştir. Haliflerinin bu koleksiyona eklediği binalarda kendi zamanlarının mimari şaheserleri olarak da kabul ediliyordu. Mervdeş, İran'ın güneyindeki Şiraz şehrinin kuzeybatısında bir yerde Pase şehrinin kurulduğu bölgenin adıdır. Dariuş, 125 bin metrekare alana ve 20 metre yüksekliğe sahip olan bu yere çok büyük bir sunduruma evvan inşa etti. Bu platformun üzerine de 60 metre uzunluğunda ve 19 metre yüksekliğinde 72 sütun yükseltilmiş danışma salonu, Kraliyet Sarayı ve Apadana Umumi Salonu inşa edildi. Apadana'nın başlıkları kralın gücünün ve bu konumdaki ilahi varlığının simgesi sayılan çeşitli hayvan heykelleriyle süslenmiştir. Apadana salonunun ihtişamı ise ziyaretçilerin önünde kendilerini küçük ve alçak görünümlü hissetmelerine neden oldu ve bu sarayın konukları ise İran İmparatorluğu'nun gücü ve ihtişamı karşısında şaşkına döndüler. Dariuş Persepolis'in inşaatı tamamlanmadan önce öldü ve işin devamı kendisine muhteşem bir saray inşa eden ve her iki yanında ise iki büyük Lamassu heykelinin bulunduğu tüm milletlerin kapısını inşa eden Haşayar Şah'a bırakıldı. Bu kapı 25 metre uzunluğunda ve 18,5 metre yüksekliğinde dört büyük sütuna sahip olan büyük salonun girişiydi. Bu salonun çatısı sedir ağacından yapılmış, duvarları parlak renklere boyanmış, kapıları ve çerçevelere de oyulmuştu. Antik tarihçi Diodorus Siklosos, Pars'a şöhrene dünyanın en zengin şehri olarak tanımlanmaktadır ve diğer tarihçilerin bu şehir hakkındaki görüşleri de büyük ölçüde bu tanımlamayı yansıtıyor. Bugün neden o devasa binalar ve yapılar yok oldu ve geriye sadece sütunları kaldı? Macera Haşayar Şah'ın M.Ö. 480'de Yunanistan'ı işgal etmesiyle başladı. Bu, İran'ın Yunanistan'a ikinci işgaliydi. Bu baskında ise birçok şehir, köy ve tapınağın ateşe verildi belirtiliyor. Haşayar Şah Yunanistan'daki ilerleyişi, Salamis Deniz Savaşı'ndaki ve kısa bir süre sonra Platya Savaşı'ndaki yenilgisiyle durduruldu. Yunanistan'ın M.Ö. 480 yılında İran tarafından işgal edilmesi uzun süre Yunanlıların tarihi hafızasında kalmış ve daha sonra tarihçiler tarafından Büyük İskender'in Persepolis'i yakma bahanelerinden biri olarak kullanılmıştır. M.Ö. 330 yılında Ahomeneşli 3. Daryuş'a Gaugamel Savaşı'nda kazandığı zaferden sonra tüm İran İmparatorluğunu ele geçirdiği belirtiliyor. Daryuş'u yendikten sonra İskender başkenti Pars'a şehrine ilerledi ve şehri ve hazinelerini yağmaladıktan sonra Büyük Persepolis Sarayı'na yüzlerce yıllık eski İran sanat eserleri ve el yazmalarının yanı sıra bu muhteşem sarayı ateşe verdi. Pars şehrine İran İmparatorluğu'nun mücevheri haline getiren koleksiyon sarayları ve devasa salonları yok etti. Aslında ihtişamı dünya harikası olan bir şehre girdi. Ancak ayrılırken geride Persepolis harabelerinin toprak ve taşlarının arasında kalan son sütunlara gönderme yaparak sonraki nesillerin 40 sütunla yer dediği bir harabe bıraktı. İskender'in zaferden sonra sahibi olduğu büyük şehri tam olarak neden yok etti? Antik tarih yazarlarının yüzlerce yıldır cevabını bulmaya çalıştığı sorulardan biridir. Büyük Pars şehrinin yakılmasına ilişkin en ünlü raporlardan biri Diodorus Siklos tarafından yazılmıştır. O, Bibliotheca Historica adlı kitabında bu olay hakkında şöyle yazıyor. İskender, Makedonlar için Asya'nın tüm şehirlerinin en büyük düşmanı olan Pers İmparatorluğu'nun başkenti Pars şehrini ele geçirdi ve Kraliye Sarayı hariç orayı yağmalamaları için askerlerine verdi. Persepolis dünyanın en zengin şehriydi. Bu şehrin sakinleri uzun süre boyunca her türlü değerli eşyayı evlerinde biriktirmişlerdi. Makedonya askerleri bütün evleri işgal etti. Tüm erkekleri öldürüp her türlü değerli ve pahalı eşyalarla dolu evlere yağmaladılar. Çok miktarda altın ve gümüş ve çok pahalı ipliklerle işlenmiş değerli giysiler de ganimet olarak alındı ve hepsi de fatihlere verildi. Ancak ünü tüm dünyaya yayılan Büyük Kraliye Sarayı yerle bir edildi. Makedonlar bütün günü yağmalayarak geçirdiler ama yine de aşk gözlülükleri bitmedi. Sıra kadınlara geldiğinde onlara da üzerlerindeki tüm mücevherleri ve süs eşyaları ile birlikte zorla sürükleyip köle ve esir muamelesi yaptılar. Persepolis bir zamanlar refah ve zenginlik açısından diğer tüm şehirlerden üstün olduğu gibi şimdi de karanlığın ve sefaletin yoğun olduğu tüm şehirleri de geride bırakmıştı. İskender'in kendisi Kraliyet Kalesi'nin üst kısmına gitti ve orada bulunan hazineleri de ele geçirdiler. Sandıkları altın ve gümüşle doluydu. Zira Persler'in ilk kralı Darius'un zamanından beri toplanan tüm haraçlar onların içinde saklanıyordu. Altın miktarının gümüş cinsinden ölçülmesiyle hazinelerin toplam varlıkları 2500 tona ulaşıyor. İskender, ordunun masraflarını karşılamak ve geri kalanını Susa'da sıkı koruma altına tutmak için bu paranın bir kısmını yanına almaya karar verdi. Bu nedenle Babil, Susa ve Mezopotamya'dan gelen elçiler yük taşımak için çok sayıda katır getirmişlerdir. Ayrıca İskender'in bu kadar altın ve gümüşü istediği yerlere gönderebilmesi için 3000 devede yüklemişlerdi. O, kasaba halkına şiddet ve nefretle davranıyor, onlara zerre kadar güvenmiyor ve Persepolis'in tamamen yok edilmesini istiyordu. İskender kazandığı zaferlerden dolayı çeşitli spor müsabakalarının eşlik ettiği büyük bir kutlama düzenledi. Bu kutlamanın yapıldığı günlerde tanrılara çok sayıda kurban sunup dostlarını ve akrabalarını özel ilgiyle ağırladı. İskender'in adamları eğlenirken ve sarhoşluğun onlar üzerinde etkisi artınca şiddetli bir cinnet onları yakalayıverdi. Orada hazır bulunan kadınlardan biri olan Makedon General Plotmen'in Atinalı sevgilisi Thais yüksek sesle şöyle dedi. İskender'in Asya'daki en büyük zaferi İranlıların gurur kaynağı olduğu sürece Kraliyet Kalesi'ni onlarla birlikte yıkmak ve tüm sarayları yok edilinceye kadar kadınların eliyle ateş vermek olacaktır. Onun bu sözleri ise aklını tamamen kaybetmiş sarhoş gençlerin kulaklarında yankılandı ve işlerinden birinin saldırıyı yönetmek için hemen bir meşale istemesi ve diğerlerine de ellerine meşale almaya ve ses kesen Yunanlıların tapınaklarına ve kutsal mekanlarına yönelik hareketlerinin intikamını almaya teşvik eder. Bu haykırışlara orada bulunan diğerlere de katılarak bu işi hak eden tek kişinin İskender olduğunu haykırdılar. Bu sözler şahı da heyecanlandırdı ve böylece hepsi ayağa kalkıp dışarıya çıktılar. Ve bütün orduya gelip Dinios onuruna yapılacak zafer yürüyüşüne katılmalarını söylediler. Göz açıp kapanıncaya kadar çok sayıda yanan meşaleler her tarafı sardı. Meclisi şenlendiren kadın müzisyenler trompetlerini alıp Thais önderliğinde kralı saldırı ve isyana davet eden şarkılar söylediler. İskender'den sonra yanan meşalesini kraliye sarayına atan ilk kişi Thais oldu. Diğerleri de aynı şeyi yaptılar ve çok geçmeden tüm saraylar alevler içinde kaldı. Lucius Flavius Arian bu olayla ilgili raporu diğerlerinden daha farklıdır. Arian, İskender'in istilasına ilişkin açıklamasını her ikisinin de görgü tanrı olduğunu iddia etti. Ptolemy ve Aristobulus'un ilk elden kaynaklarına dayanarak yazdı. Ona göre İskender'in fatihlerine dair en güvenilir Kayıtları Ptolemy ve Aristobulus yazmışlardı. Zira Aristobulus İskender'in savaşlarında bizzat vardı ve Ptolemy bu ayrıcalığa ek olarak kendisi de bir kraldı. Ve bir krala yalan söylemek İskender'in savaşlarından daha fazla bir rezalet olarak biliniyordu. Aryan'a göre Persepolis'e ateşe vermenin nedenleri o kadar açıktı ki açıklanmasına gerek bile yoktu. Bu yüzden gördükleri ve duyduklarından fazlasını anlatamadı. Ona göre Pers şehri Atina'nın M.Ö. 480'de İranlılar tarafından yakılmasına misilimi olarak kasıtlı ve bilinçli olarak ateşe verilmişti. O şöyle yazıyor. İskender Yunanlılardan intikam almak için Persepolis sarayını yaktı. Çünkü Persler Yunanlıların tapınaklarını ve şehirlerini ateş ve kılıçla yok etmişlerdi. Ptolemy ve Aristobulus'un toplantı ve kundaklamaya yol açan taraf hakkında tek kelime bile etmemesi nedeniyle Aryan böyle bir toplantının olmadığı sonucuna varır. Ancak kendisi de o dönemde İskender'in yanında olan en güvenilir yazarların bile şüphesiz çok iyi aşina olmaları gereken ünlü olaylar hakkında çarpık anlatımlar verdiklerini belirterek Taht-ı Cemşid'in yakılmasının asıl nedeni belki de hiçbir zaman bilinmeyecektir ifadelerini kullanıyor. O her halükarda İskender'e motivasyonu ne olursa olsun ertesi sabah yaptığı eylemden pişman oldu ve bu pişmanlığın yükünü kısa ömrünün sonuna kadar taşıdığı belirtiliyor. Perse şehrinin yıkımına eski İran'ın büyük ilgi, sanat ve kültür kaynaklarının da kaybı eşlik etti. Keçi derisi parşömen üzerine yazılan eski Zertüş metinleri, sanat eserleri, harılar ve diğer değerli kültürel eserlerle birlikte kayboldu. Ancak divanenin kil tabletler üzerinde çivi yazısı ile kazdığı yazılar arkeolojik kazılarda toplarken çıkana kadar ateşte pişirilerek moloz altında çömlek şeklinde kalmış ve bize İran İmparatorluğu hakkında değerli bilgiler sağlamıştır. Elbette Persepolis yangınında kaybedilenlerin yeri kesinlikle doldurulamaz. Bu yüzden Persepolis'in neden ve nasıl yok edildiği meselesi o kadar da önemli olmamalıdır. Evet değerli dinleyiciler, İran'ın tarihi hazinelerine bakış isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Bir sonraki sohbetimizde İran tarihinin bir başka hazinesini sizlere tanıtacağız. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Muhterem dinleyiciler, Dünya'da Su Krizi Endişeler ve Umutlar isimli programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Hatırlanacağı üzere geçen sohbetimizde su krizinin dünya toplumunu yaşanacak muhtemel savaşlarla tehdit ettiğini belirttik. Su krizi ve kuraklık dünyanın bazı bölgelerinde durumun vahim boyutlara taşınmasına sebep olurken bu durum ise gelecekte savaş ihtimalini yoğunlaştırıyor. Bu konuyu birkaç programda ele alarak facianın boyutlarını daha derinden anlatmaya çalışacağız. Uzaydan yer küreye bakan birisi bu gezegeni birçok kuyu ve kanatlar gibi yeraltı, kar ve yağmur gibi atmosfer suları, deniz, ırmak ve okyanus gibi yeryüzü sularla dolu mavi bir top halinde görür.
Buna dayanarak okyanuslar yer üstündeki suların %97,2'si olan 1.320 milyon kilometreküp doğal buzullar, %1,7 oranı ile yaklaşık 25 milyon kilometreküp, yeraltı suları %0,9 olan 13 milyon kilometreküp, denizlerde, göller ve nehirlerde olan tatlı sular %0,02 oranla 250 bin kilometreküp ve atmosferde 0,001 oranı ile 13 bin kilometreküp su buharı gezegenimizin toplam sularını oluşturuyor. Bu arada tatlı su ve insanın kullanabileceği sular, ki hepsi de içme suyu değildir, genelde ve çeşitli alanlarda kullanılması ile ilgili dünya ortalaması konusunda yayımlanan veriler, bu miktarın yaklaşık %69'unun tarım, %23'ünün endüstri ve sadece %8'inin evde kullanıldığını gösteriyor. Diğer yandan dünyada su krizinin durumu ile ilgili araştırmalar, mevcut sular nedeniyle dünyanın mavi gezegen olarak bilinmesine rağmen suların %97'sinin denizler ve okyanuslarda ve yaklaşık %2'sinin de buzullar olarak kutuplarda bulunduğunu gösterirken, geriye kalan %1'in büyük bir bölümünün de yer altında olduğu ve hafriyat ile çıkarılmasının kolay olmadığı ve insanın imkanları dışında olduğunu gösteriyor. Tabii ki bu duruma iklim değişikliği ve yer kürenin ısınma sürecini de eklemeyi unutmamak gerekir. Zira anormal buharlaşma ise su krizini daha da yoğunlaştırır.
Hali hazırdaki veriler Kanada, Çin, Kolombiya, Peru, Rusya, Brezilya, Amerika, Endonezya ve Hindistan'ın dünyadaki tatlı suların %60'ına sahip olduğunu gösterirken, buna karşılık aralarında Kuveyt, Bahreyn, Malta, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur, Ürdün ve Libya gibi 80 ülke ise az suya sahipler ve bazı yılları ise hatta normal düzeyde tatlı suya ulaşma imkanları yok ve içme sularını da ithal ediyorlar. Bu şartlarda nüfus artışı ile birlikte küresel ısınma şartları kaynaklara ulaşma zorluklarını da yoğunlaştırmıştır. Tabii ki hiçbiri su kadar önemli değildir. İklimsel değişiklikler tatlı suya ulaşmayı önemli oranda etkilerken dünyada tatlı su krizine sebep olmuştur. Ve bunun etkileri ise kuru ve yarı kuru bölgeler, örneğin Batı Asya ve Kuzey Afrika'da daha fazla hissedilmesini sağlamıştır.
Tahran Radyosu.
Doğal olarak iklim açısından böyle değişken bir bölgede ortak su kaynaklarına ulaşma konusunu gittikçe daha da yoğunlaşan yeni bir gerginlik kaynağına dönüştürüyor. Üstelik bu konuda çözümün işbirliği mi yoksa gerginlik olması ise muhtemelen iklimsel değişikliklere bağlı olacaktır.
Su kaynaklarının az olması daha yaygın bir sorundur ve Nil, Irak ve Yemen gibi bölgelerde ise daha çok göze çarpıyor. Kuraklığı veya kıtlığı daha yeni tecrübe eden Sudan ve Somali gibi ülkelerde iç veya dış çatışmalarla uğraşıyorlar. Fakat su kaynakları ilgili yeni çatışmalara gebe olan bölgelerden biri Ürdün Nehri alanıdır. Öyle ki kişi başına düşen en düşük su oranı bu bölgeye aittir ve buna ilaveten de Suriye, Siyonist rejim, Filistin, Lübnan ve Ürdün gibi tarihi savaşları olan ülkelere su ulaştırıyor.
20. yüzyıla kadar Ürdün Nehri havzasında önemli oranda su vardı. Nüfus artışına rağmen sulama sistemleri ve kanalları suya erişimi kolaylaştırıyor ve karşılıklı anlaşmalar ise şiddetin yaşanmasını engelliyordu. Fakat günümüzde bölgede yaşanan istikrarsızlık ve su kaynaklarının azalması ile bu düzen bozuldu ve bu husus yeni bir çatışmayı da tetikleyebilir. Tabii ki Ürdün Nehri havzası üzerinde daha önce de gerginlik yaşandı. 1967 yılında 6 günlük savaş başlayınca dönemin Siyonist rejimin savaş bakanı Ariel Sharon şöyle konuştu. 6 günlük savaş başladı. İsrail'in Ürdün Nehri su akışını değiştirmeye karşı girişimde bulunmak istediği zaman. 1960'lı yıllardan itibaren su konusunda bazı münakaşalar ve çatışmalar yaşanmıştır. Su konusunda yaşanan gerginlikler ve çatışmalar konusunda bilgi toplayan global veri tabanının aktarıldığına göre şimdiye kadar su konusunda 92 şiddet olayı yaşanmıştır. Fakat su konusunda yaşanan gerginlikler petrol gibi diğer doğal kaynaklardan daha az değildir.
Batı Asya'da suyun durumu çok açıktır. Yerli halk üzerinde yapılan saha araştırmaları, ahalinin çoğunun suyun çok hızlıca kullanıldığının farkında olduğunu gösteriyor. Örneğin Türkiye'nin durumuna bakalım. Fırat ve Dicle nehirleri, Mezopotamya'yı verimli hale getiren antik verimi hilalin bir parçası olduğu biliniyor. Arkeoloji bulguları nehir sularının suni yönetim mazisinin antik çağlara dayandığını gösteriyor. Her iki nehrin kaynağı Türkiye'nin Anadolu bölgesinde bulunur. Nehirler Türkiye'den Irak ve Suriye'ye doğru akıyor. Türkiye, Dicle ve Fırat'ın kaynağı olmak gibi coğrafi üstünlüğünü ve su yönetim projelerini kullanmakla bu konuyu bölgede kendi çıkarları için bir baskı aracı olarak kullanıyor. Anadolu'da Keban Barajı 1966 yılında başladı ve 1974'te sona erdi. Bu proje Türkiye'de Güney Anadolu Projesi GAP'ın bir parçasıdır. Bu proje sudan elektrik üretmek için araştırma ve planlamanın fiziksel ana hatlarıdır. Kağıt üzerinde bu plan birçok iş sahası açarken bölgede sağlık ve eğitim hizmetlerinin yanı sıra altyapı programları ile bölgeye büyük faydaları ve katkıları olacaktır. Fakat birçok yerli ve yabancı çevreci gruplar ve araştırmacılar projenin bazı bölümleri ve özellikle de Ilısu Barajı'na muhalefet ediyorlar. Zira muhtemel sellerin yaşanması birçok önemli ve tarihi eserlerin tahrip edilerek yok olmasına ve ahaliye tazminat ödenmeden göçlerine sebep olabilir. Zira Hasankeyf gibi bölgeler giderek barajın suları altında kalacaktır. Tabi bu arada proje muhalifleri GAP'ın bölgede yaşayan Kürtlerin hüviyetinin yok olmasına sebep olacağını da belirtiyorlar.
Harezmi Üniversitesi Jeopolitik Hocası Murat Kavyane Rada göre Güneybatı Asya'nın üst kesiminde bulunan Türkiye'nin doğu dağları Dicle ve Fırat'ın suyunu karşılıyor. Türkiye'de ihtiyaç fazlası su mevcuttur ve Türkiye, Irak ve Suriye'nin sularını temin eden ülke olduğu için Irak ve Suriye yoğun bir şekilde Türkiye'ye bağlıdırlar. Kavyane Rad sözlerinin devamında küresel iklim değişikliklerine değinirken şöyle devam ediyor. Son 20 yılda küresel ısınmaya şahit olduk. Bu ısınma süreci bizim bölgede buharlaşmanın artışı ile kendini gösteriyor. sadece bir bölgede Irak'ın güneyine giden suların azalmasına ve sonuçta Irak'ın güneyinde sulaklara akan suların azalmasına ve dolayısıyla bölgede bitki, hayvan ve hatta insan yaşamının yok olmasına, İran'a doğru da toz bulutlarının artmasına şahit oluyoruz.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik. Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you. Thank you.